Ayrım 14.
Eğer evlad-ı Resul'e ikrar getirmeyip biat kılmayan ve iradet getirmeyen, gerek pir, gerek talip, her kim olursa olsun, yedikleri haram ve yudukları murdar, ikrarları caiz değildir. Tacı delik, tarikatta dönek, yüzleri karadır. Erkana, tarikata ve hakikate sığmazlar. Zira ki evlad-ı Resul'den reddolmuşlar ve hem onlar sermayesiz kalmışlardır. Evlad-ı Resul'e erişmeyen şeyhlerin, meşayihlerin ve pirlerin biatları ve ikrarları caiz değildir. Sürgündür, Yezid'dir. Yediği haram, yuduğu murdar, ameli fasık olur. Çünkü Hazreti Murtaza Ali'nin evladına ermemiş sermayesiz kalmıştır. Elde sermaye olmayınca şara varılmaz, bir şey alınmaz. Bu ilavenin hemen altında başka birkaç yeni cümle Necm'in dikkatini çekti. Şöyleydi. Ama mücerredin imamlığı ve mürşitliği erkan değildir. Eğer bir kimse mücerret iken ol kimse Hak Teala Hazretlerinin kudretini ve enbiyanın mucizatını ve evliyanın velayetini ve meyaşihin kerametini ve ulemanın hidayetini gösterip yeşil kanat ile pervaz vurup göğe uçarsa vurup kanadını kırasın ve ona itibar etmek erkan değildir. Necm bu ilavenin niçin kendisiyle tartışılmadığını şimdi çok iyi anlıyordu. İsmail'in de gayet iyi bildiği gibi Necm de bir mücerretti. Şirvanşah 19. Şirvanşah Ferruhyeser başkenti Şemahi'deki sarayının taht odasında kendi kendine oturmuş, Allah'a sitem ediyordu. Ne büyük günah işlemişti ki Yüce Allah bu Safavi belasını kendisine müsallat etmişti. Ceddi dedelerinden çekmişti. Bu şimdiki şeyhin babası Haydar az daha onu saltanatından, ülkesinden hatta maazallah hayatından ediyordu. Ferruh, ne yaptım ben bunları hak etmek için diyordu. Bu sapkın kızılbaşlardan kaçanları ülkeme yerleştirdim, onların sapkınlıklarından nefes alamayan ulemaya ben kucak açtım. Akkuyun sultanı bile onları benim kadar kollamadı. Yasaklarını uyguladım, helallerini kolladım. Peki niye bu Safavileri dalga dalga gelen bir veba salgını gibi bana musallat ettin? Birini savuştururum, bir zaman geçer öteki gelir. Sınavsa yeterince sınav vermedin mi? Artık bezdim, yoruldum. Bir kuluna bu kadar sınav reva mı? İçeriye gölge gibi bir Çerkes köle süzüldü. Başı öne eğik, gözünün neresiyle şahını gördüğü bilinmeksizin öylece duruverdi. Dışarıdan bakan biri bu kölenin o duruş şekliyle şahı görmesinin mümkün olmadığına yemin edebilirdi. Ama bir hükümdarın has köleliği bir sanattı. Çerkesler de bu sanatta çok ileri gitmişlerdi. Gözlerine bakıldığını anlayan bir hükümdar elbette ki bir tehdit hissedebilirdi ve bu hükümdar için değil bakan için çok tehlikeli olurdu. Saltanat aileleri için bu bir eğlence konusuydu ve kölelerin kafalarının tam tepesinde saçlarının arasına gizlenmiş bir göz olup olmadığını merak ettiklerini söyler dururlardı. İşte şimdi de herhalde bu göz Ferruh'un küçük bir parmak işaretini görüp Çerkes köleyi harekete geçirdi ve şahına yaklaştırdı. Şirvan Şah'ın casusları İsmail'in ordusunu Erzincan'dan ayrıldığından beri adım adım izliyorlar, neredeyse günde bir şahlarına haberler gönderiyorlardı. Bu haberlerin doğru çıkması durumunda herhangi bir şekilde bir yıl çalışarak kazanamayacakları parayı tek bir haberle kazanmaları mümkündü. Bu nedenle haberler akıyor, yığılıyor ve iyice de ayaklanması gerekiyordu. Saray görevlileri bu ayıklamayı yapıyor, son durum olarak tahmin ettikleri haberleri şaha aktarıyorlardı. Çerkes köle uzun uzun anlattı. İsmail'in ordusu Pasin Ovası'na gelmiş, buradan Hadim Bey adındaki bir komutanını Gürcistan'ı yağmalamaya göndermişti. Herhalde erzak sıkıntısı da çekiyor olmalıydılar. İsmail'in ordusu 12 bin kadardı ama silahları ve düzeni Şahımızın ordusu kadar iyi değildi. Tahminlere göre Safaviler koyun ölümü geçidi yoluyla ilerleyecekler, Kür Irmağı'nı geçip Şahımızın ülkesine gireceklerdi. Ferruh köleye askerimizin sayısı kaça ulaştı diye sordu. Köle, komutanların son bildirdiğine göre 20 bin atlı ve 6 bin yaya askerimiz olmuştur şahım dedi. Başı öne eğik köle şahının çık işaretini de anında aldı ve Ferruh yine yalnız kaldı. Manzara rahatlatıcı görünüyordu. 12 bine karşı 26 bin asker. Üstelik savaşacağım yeri ben seçebilirim diye düşündü Ferruh. Ama nedense bir türlü rahatlayamıyordu. Askerlerine güvenemiyordu. Vakti zamanında o kuşatma altındayken bu askerler bir ulu şeyhe karşı savaşmanın caiz olup olmadığını tartışarak ulema ile vakit geçirmişlerdi. Bu duyguyla nasıl savaşılırdı? Ulemaya defalarca nasihatta bulunmuştu, askerin maneviyatını yükseltmeleri, Safavilerin sapıklığını anlatmaları için onları asker arasında vaazlara teşvik etmişti. Yapmamışlar mıydı? Yapmışlardı. Yapmışlardı ama nedense bu ulemanın vaazları kuma yazılmış yazı gibi hemen etkisini yitiriyordu. Bunların konuşmalarında aşk ve şevk yoktu. Askere şahlarını sevdiremiyorlardı. Kanun kitabı okur gibi bunu yapmayacaksın, haramdır, şunu yapabilirsin, helaldir gibi lafları geveleyip duruyorlar, aşk ve şevk veremiyorlardı. Hangi asker miras hukuku için hayatını feda ederdi ki? Ferruh bir ara bu iş için Nakşibendi şeyhlerini ve hatta dervişlerini devreye sokmayı düşünmüştü. Onlarda gerekli olan aşk ve şevk bol bol vardı. Ama onlara da güvenemiyordu. İki nedenle güvenemiyordu. Birincisi, bu sufi şeyhleri arasında garip bir bağ vardı. Kendi yanında sanırken bir bakardın Safavilerin yanına geçivermişler. İkincisi de bu dervişlerin girdikleri yeri öyle bir ellerine geçirirlerdi ki, Ferruh yağmurdan kaçarken doluya tutulabilir, kendi elleriyle kendi başına bir bela açabilirdi. Bu koşullarda savaşacaktı, başka çaresi yoktu. Kazanırsa bir 10 ya da 20 yıl Şirvan ülkesinden bu belayı uzak tutmuş olacaktı. Kaybederse bu bezdirici sınavdan kurtulmanın rahatlığıyla ölü bedenini sonsuza kadar dinlendirebilirdi. Aklına oğlu Şeyh İbrahim geldi. Onu Şehri Nev'de yeterli askerle bırakmakla hiç olmazsa ülkesi ve oğlunun geleceği için bir tedbir almış olmalıydı. Kendisi 50'li yaşlarını geçmişti ve hayattan alınacak dersi almıştı. Oğlunun da böyle bir zamanı olmalıydı. 1500 yılının Ağustos ayının bir sabahında güneşin ışıkları yeryüzünü henüz aydınlatırken Şirvanşah'ın Gülistan ve Baykurt kaleleri arasındaki Cebani adındaki düzlükte Ferruh'un orduları Safavi ordusuyla karşı karşıya geldiler. Ferruh ustaca bir plan yapmıştı. Safavileri tam da iki kalesinin arasında karşılamış, bir aksilik durumunda kalelerden birine çekilmeyi ve oğlunun yanında bıraktığı kuvvetlerle gelmesiyle Safavileri iki güç arasında bırakmayı hesaplamıştı. İsmail ordusunun tam ortasında Ferruh'un kuvvetlerinin yerleşimine bakıyordu. Dede Bey'in planını kabul etmemiş, bu ilk kez oluyordu, ustacalı Muhammed Bey'in teklifine uymuştu. Dede Bey, orduyu kıpırdatmamayı, Şirvan süvarisini mevzilenen ordunun üzerine çekerek okla yıpratmayı ve daha usta olan Safavi süvarisiyle hırpalamayı teklif etmişti. Muhammed Bey ise bambaşka bir teklif getirdi. Ona göre önce hızla Şirvan ordusunun merkezini oluşturan piyade vurulmalıydı. Hatta mümkünse hedef bizzat Ferruh olmalıydı. Kendisi daha önce kaçmaya başlayan 150 kişilik bir grubun bile koca bir ordunun dehşete kapılmasına yol açtığını görmüştü. Piyadenin kaçmamak gibi bir şansı olamazdı. Dede Bey buna itiraz etti. Piyadenin kargıları süvarimize çok kayıp verdirir dedi. Muhammed Bey ise bunu bildiğini fakat Ferruh Yesar yenemeyeceğini anlar da kalelerinden birine çekilirse hem daha çok asker yitireceklerini hem de çok değerli zamanı kaybedeceklerini söyledi. Dede Bey cevap bulamadı, askeri otoritesi bu yeni katılan bey tarafından şeyhinin önünde tartışılıyor ve yenik çıkıyordu. Safavi safları bir bayram yeri gibiydi. Sağ kolda Şanlılar, sol kolda Ustacalılar yer almıştı. Bunlardan daha küçük aşiretler olan Varsaklılar, Çepniler, Arap Kirliler, Turgutlular, Bozcalı, Acırlı, Hınıslı, Çemizkezekliler, İhtiyatta yer almış Rumlu, Tekelü ve Dulkadırlılar merkezi oluşturmuşlardı. Her taraftan saz, çifte nara, köz sesleri geliyor, Cebani, Kerbela, bugün Aşura seslerine, Allah Allah çığlıklarına karışıyorlardı. Ferruh'un ordusu yine gönülsüzdü. Askeri plan, güvenceler sağlanarak yapılmışa benziyordu. İki kalenin arasında yer almak iyi bir fikirdi ama bu iyi fikrin kendisi kötü şeyler çağrıştırıyordu. Şahları bile demek ki onlara güvenemiyor ve planını bir geri çekilme ihtimali üzerine kuruyordu. Bu ihtimal, orduların yerleşmeye çalıştığı saatler boyunca Şirvan askerlerinde bir istek halini almaya başlamıştı. Madem kalelere çekilmeyi düşünüyordu, şahları neden onları bu düzlüğe sürmüştü? Safavi ordusu atlılardan oluşuyordu, topları yoktu. O zaman baştan kalelerinin güvenli duvarları arkasına çekilmeleri daha doğru olmaz mıydı? Uzaktan Safavi ordusuna bakıyorlar, kendilerini bir deliler sürüsüyle karşı karşıya hissediyorlardı. Bunlar bağırıyor, şarkı söylüyor, burasının Kerbela olduğunu iddia ediyor, ağlıyor ve şimdiden bazıları ellerini kollarını keserek kan içinde kalıyorlardı. Bunlar savaşa başlamadan kendilerini yaralıyorlardı. Her şey Muhammed Bey'in planına uygun başladı ve bir anda bitiverdi. Dede Bey'in söylediği doğru çıkmıştı. Şirvan piyadesine saldıran ilk Safavi atlıları kargılardan oluşan bir duvarla karşılaşmış ve önemli kayıplar vermişlerdi. Ne değişirdi? Ne önemi vardı? Onlar şimdi cennetteydiler, şimdi Şeyh Haydar onların başlarını okşuyordu. Bu dünya Allah'tan ve onun hakikatinden daha mı güzeldi? Arkadan gelen Safavi atlıları böyle düşünüyorlardı. Şirvan askerlerinin böyle düşünmek için bir nedenleri yoktu. Çoğu toprak ya da para karşılığı askerdiler. Bu toprak ya da parayı kendileri almasa bile beyleri alıyordu. İkinci dalgayı kargılarını bile uzatamadılar. Küçük bir grup bir çığ gibi büyüyerek kaçmaya başladı. Piyade orta yerinden yarılıvermişti. Bu yarıktan Safavi atlıları akıyor, boşlukları dolduruyorlardı. Bir kısım Şirvan süvarisi arkadan Safavi kanatlarını kuşatmaya çalıştılarsa da ilk Safavi atlılarının ordugahlarına kadar girdiğini gördüler. Ferruh Yesar Gülistan'a diye bağırıyordu, bu onun askerlerine son emri oldu. Şamlı bir Safavi kılıcını köprücük kemiğinden karnına kadar bir peynir keser gibi indiriverdi. Şirvan askerleri artık şahlarının bu son emrine uymaya çalışıyor fakat dağılıyorlardı. Artık ne Şirvanşah ve ne de Cebani'de iki taraf vardı. İsmail artık savaş meydanını gezebilirdi. Her zamanki teftiş edasıyla dolaşıyor, dikkatle sağa sola bakıyordu. Elbiselerinden, zırhlarından, sağlıklarında önemli birer kişi oldukları anlaşılanlara dikkatle bakıyor, yanında gezen Talişli bir askere bu mu diye soruyordu. Sonunda Şirvanşah, Ferruh Yeser'in cesedi ortadan ikiye bölünmüş halde yatarken bulundu. İsmail eğildi, aynı ayıya baktığı gibi merakla baktı, bir damla kanı kendi alnına ve yanındaki Talişli'nin alnına sürdü. Sağlamlığı ve pahalılığı her halinden belli olan ama kılıç darbesiyle kağıt gibi yırtılan zırha baktı. Bunu yapan yiğidi bana bulun, gözlerini öpeceğim dedi. Sonra ayağa kalktı ve bu cesedi yakın, bunun Allah'ın yarattığı bu dünyada yatacak yeri yok dediği duyuldu. Safaviler büyük miktarda ganimet elde etmişlerdi. Askerler savaş meydanını dolaşıyor, bin türlü değerli eşya buluyordu. Usta işi silahlar bir yana, değerli atlar, mücevherler onları bekliyordu. İşte İsmail, bu toplama işi bütün hızıyla sürerken düzlüğe hakim bir tepenin üzerinde atıyla beliriverdi. Kendisinden beklenmeyen gür bir sesle tepeden bağırmaya başladı. Müritlerim, canlarım, alnımı hak edenler, biliyorsunuz. Bu Ferruh Yesar babamın ve sizin şeyhinizin kanını elinde taşıyanlardandı. Buraya babamın öcünü almak ve hakkı savunmak için geldik. Yiğitliğiniz sayesinde bu kahpe inançlı şimdi cehenneme odun oldu. Ama burada ganimet için gelmedik. Size bu zaferinizde emrediyorum. Ne aldıysanız, ne topladıysanız atın, atın, atın. Bunun ganimeti bile sizin temiz ellerinizi kirletir. Değerine hiç bakmayın, atın, atın, atın. Tecrübeli askerler donup kalmışlardı. Herhangi bir hükümdar ordusuna böyle bir emir veremez, verse de uygulatamazdı. Böyle bir emir en güçlü hükümdarlar için bile intihar anlamına gelebilir ya da en azından askerlerin ona delirmiş gözüyle bakmasına yol açabilirdi. Bir tek Necm atla katır bozması garip bir yaratığın üzerinde durmuş, benim şeyhim işte bu diyor ve bunu durmadan tekrarlıyordu. Askerler atmaya başladılar, değerli yüzükler, zümrütlü hançerler, süslü gerdanlıklar havada uçuşuyordu. Bu kadar değerli eşyaya, bu kadar değersiz muamelesi yapmanın çıldırtıcı sonuçları kısa sürede ortaya çıktı. Herkes daha çok atmanın yarışına girmişti. Hayatları boyunca özendikleri şeyleri ellerine geçirmişlerdi ve şimdi onları gülerek, kahkahalar atarak, birbirleriyle şakalaşarak bir ırmağın suyuna balık yemi olarak atıyorlardı. Bir tekeli onu hayatı boyunca sıkıntısız yaşatacak zümrüt bir yüzüğü arkadaşlarına gösteriyor, sonra övünç ve gurur dolu bir yüzle hop diyor ırmağa atıyordu. Bir çepni rüyasında görse kötüye yoracağı bir gerdanlığı didik didik ediyor, parçalarına ayırıyor, bu parçaları lezzetli lokmaları yutarmış gibi ayrı ayrı tad alarak ırmağa sallıyordu. Kuyumcu Necm hazinesini düşüneceğine binek bozuntusunun üzerinde oturmuş, kuyumcu ustalığıyla suya atılanlara değer biçiyor, kahkahalara boğuluyordu. İsmail atının üzerinden bir saat kadar süren bu toplu deliliği büyük bir gururla seyretti. Sonra yavaş bir sürüşle tepeden indi. İsmail başladığı işi yarım bırakanlardan olmadığını göstermeliydi. Şemahi direnmedi, kapılarını ardına kadar bu yeni efendisini açtı. İsmail burada babası gibi davranmadı, ne bir yer yıkıldı ne bir yer yakıldı. Buradan kışı geçireceği Mahmudabad'a yürürken ustacalı Muhammed Bey ve Hınuslu İlyas Bey'i Bakü'yü almak üzere gönderdi. Mahmudabad'da İsmail'in büyük bir işaret olarak yorumladığı bir olay gerçekleşti. Uzun yıllar Akkoyunlulara vezirler yetiştiren ve bu nedenle halk arasında meşhur Bermekilere benzetilen Muhammed-i Keçeci soyundan Emir Zekeriya gelerek İsmail'e bağlılığını ilan etti ve hizmetini sundu. Bir vezir ailesinin gelip hizmet sunması Safavilerin ilk kez karşılaştığı bir durumdu. İsmail bu bağlılık ilanını artık Azerbaycan'ı almasını kimsenin engelleyemeyeceğinin işareti olarak yorumladı. Bu yorumla Zekeriya'ya Kilidi Azerbaycan lakabını ve kendi vezirliğini verdi. 20. Mahmudabad'a kışlanırken Necm'in dikkatini çeken en önemli şey İsmail'in umduğu kadar neşeli olmayışıydı. Babasının öcünü almak isteğinin ne kadar güçlü olduğunu biliyordu ve işte bu öç üstelik herkese örnek olacak bir biçimde alınmıştı. Bu İsmail'i gururlandırmalı ve neşelendirmeliydi. İsmail'in gururundan yana bir sorunu olduğu görülmüyordu ama neşe için aynı şey söylenemezdi. Safavi karargahında artık kararların alındığı üç aşama gözleniyordu. Birinci aşama, aşiret reislerinin, komutanların, halifelerin ve bir de şimdi bu Nevzuhur vezirin varlığında yapılan geniş toplantılardı. Bunlar iki türden oluşuyordu. İlkinde İsmail, ordusunun ve tüm miritlerinin nabzını kontrol ediyordu. Beylerini konuşturuyor, o sadece dinliyor, bazen de kendi huzurunda onları tartıştırıyor ve eğleniyordu. İkinci türde ise geliyor, yeni kararlarını açıklıyor ve çıkıyordu. Karar aşamalarından ikincisi İsmail'in muhabbet sofrasıydı. Buraya katılabilenlerin sayısı çok kısıtlıydı. Burada özel planlar, yakın ve uzak geleceğe ilişkin tahminler, amaçlar tartışılıyor, şiirler okunuyor, müzik dinleniyor, dini meseleler enine boyuna konuşuluyordu. Üçüncü aşama ise İsmail'in ikili ilişkileriydi ki bunlar yer alabilenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi. Bu toplantıların müdavimleri her türlü konuyu konuştuğu Necm, askeri konuları ve Türkmenlerle ilgili meseleleri konuştuğu Dede Bey ve şimdi Dede Bey'i kıskandıracak biçimde ustacalı Muhammed Bey, dini konuları ve gelecekten özellikle yıldızlardan alınan haberleri, rüyalarını konuştuğu Tekeli Haydar'dı. Mahmudabad'daki bu üç karar aşamasını da bugünlerde farklı türden konular işgal ediyordu. Birinci aşama tamamen aşiretler arası ilişkilere, bunların hangisinin daha önemli olduğuna ilişkin bitmez tükenmez tartışmalara, ganimetlerin paylaşımında ortaya çıkan sorunların giderilmesine, çok istenen bir görevin hangi aşirete verilmesi gerektiğine, iki ya da daha çok aşiret arasında ortaya çıkan dinsel uygulama farklarında hangisinin haklı olduğunun karar altına alınmasına ayrılmıştı. En canlı ve en verimli tartışmalar ikinci karar aşamasında yaşanıyordu. Buraya katılanlardan hiçbirinin gelecek günlerin daha görkemli olacağı konusunda bir kuşkusu yoktu. Tartışılan bu gelecek günlerde uygulanacak yöntemler ve kullanılacak araçların niteliğiydi. Mahmudabad'da muhabbet sofrasının baş tartışmacıları Dede Bey ve ustacalı Muhammed Bey'di. Şirvanşah'ın yok edildiği savaşta Muhammed Bey'in planı şüphe götürmez bir başarıya, üstelik çok kısa bir sürede ulaşmıştı. İsmail de bundan çok memnun görünüyordu. Dede Bey'i rahatsız eden de bu memnuniyetti. Dede Bey'e göre böyle bir memnuniyet orduyu yeni planlar ve yeni yöntemler aramaktan, uygulamaktan uzaklaştırır, bu da gelecekte kötü sonuçlar doğururdu. Mesela ateşli silahların böyle bir yöntemde hiç yeri yoktu, oysa er ya da geç ordunun ateşli silahlarla da donatılması gerekliydi. Muhammed Bey buna itiraz ediyordu, ona göre ateşli silahlar çok ses çıkarıyorlardı, karşıdaki düşmanın sinirlerini bozuyorlardı, bu doğruydu ama Safavi ordusu bozulabilecek sinirlere sahip değildi. Ateşli silahlar orduyu yavaşlatıyor, saldırıda büyük bir güç olan süvarileri, piyadeyi korumaya kilitliyor, adeta tüm orduyu savunmaya mahkum ediyordu. Sonra, ateşli silahlar çok pahalıydı, bulunması zordu ve kendi ellerinde bunları yapabilecek ustalar yoktu. Kılıç ve kargıya cephane gerekmezdi, bunlar peşlerinde araba dolusu barut ya da mermi taşınmasını gerektirmezlerdi. İsmail de bu yaklaşıma destek veriyor. Her yeni sofaya kendi tezini güçlendirecek yeni deliller gelen Dede Bey her tartışmada mahzunlaşıyordu. Fakat Dede Bey'in de sürekli muzaffer çıktığı bir tartışma vardı. Bu tartışma askeri harekatın yönüyle ilgiliydi. Muhammed Bey büyük bir inatla Akkoyunluların hakkından gelinince bu konuda herkes hemfikirdi. Fetih yönünün batıya çevrilmesi, açıkçası Osmanlı ülkelerinin hedef alınması fikrini savunuyordu. Ona göre bunun tam zamanıydı. Osmanlı hükümdarı Beyazıt uyuşuk, idaresiz bir adamdı ve halk çok huzursuzdu. Dini düzenleri belirsizdi ve gerek Rum ülkesinde gerek diğer ülkelerinde pek çok Ali dostu bulunuyordu. Eğer hızlı bir darbeyle Osmanlı yok edilirse Ehl-i Beyt dostlarının hiçbir ciddi rakibi kalmaz, eğri Müslümanların doğru yola gelmekten başka bir seçeneği olamazdı. Dede Bey bu fikre şiddetle itiraz ediyordu. Ona göre Muhammed Bey hayal içinde yüzüyordu. Osmanlı ordusunu kendi Türkmenleriyle savaşırken gördüğü birkaç birlikten ibaret mi sanıyordu? Eğer öyle sanıyorsa Konstantiniyye'yi nasıl almışlardı? Hedef Doğu olmalıydı. Doğu hem de Hindistan'a kadar, Hindistan'ı da içine alacak kadar Doğu. Batıdaki son nokta Erzincan olmalıydı. Erzincan onların asker deposunun kapısıydı. Ama aynı zamanda İpek yolunun Rum ülkesine açılan kapısıydı. Doğuya yürümeleri İpek yolunun kaynağını yani suyun başını ele geçirmeleri olacaktı. İsmail burada bir soru sordu. Birkaç yıldır Hindistan'da Portekiz kafirleri vardır. Bunlar batıda olması gerekirken nasıl doğuda olabiliyorlar? Sofradakiler boş gözlerle birbirlerine baktılar, en ufak bir fikirleri yoktu. Hepsi Hindistan'daki Portekiz kafirlerini biliyorlardı ama oraya nasıl gittikleri tam bir muammaydı. Tekeli Haydar bunu Hristiyanların güçlü büyülerine veriyordu. Yeni vezir Emir Zekeriya en makul açıklamayı yaptı. Ona göre bu kafirler gemiyle Hindistan'da ortaya çıktıklarına göre karadan değil denizden bir yol bulmuşlardı. Ama bu yolu Tekeli Haydar'ın dediği gibi büyüyle mi bulmuşlardı yoksa başka bir şekilde mi bulmuşlardı bunu ancak Allah bilebilirdi. Fakat çok iyi malları, özellikle güçlü silahları ve topları vardı ve kendisi bunlardan temin edilmesini faydalı görürdü. O da Dede Bey gibi düşünüyor, fetih yönünün doğu olması gerektiğini savunuyordu. İpek yolu tümüyle ele geçirilirse Osmanlı zaten kıpırdayamaz hale gelirdi.